Ayrım 4.
Görüş sonunda gülme güldürme pili bitmiş bir palyaço gibi oluyoruz. Hüzünlü bir yorgunluk sarıyor koğuşu. Kimse konuşmuyor. Sessizlik saatlerinde bir türlü sağlayamadığımız bir sessizlik var şimdi koğuşta. Sonunda Behice Hanım da dayanamıyor, o güzelim, etkili ve kalın sesiyle türkü söylüyor. Susup dinliyoruz. Jandarma biz, sosyalistiz, biziz yalnız dost sana. Koğuş iyice kararana, tepemizden sarkan ampul yanana dek söylüyor. Jandarma biz, sosyalistiz, elini uzatsana. 10. Açlık grevi. Sevim, nişanlısı Kor Koçalağ'ın mektubunu okuyor. Oya yanındaki ranzadan kızdırıyor Sevim'i. Oğlum Kor, teslim ol. Gerçekten de Kor'un adı her geçişte tutuklanmadan önce babasına yaptırılan bu çağrı geliyor akla. O sıralar çok dile düşen bu çağrıyı birçok kişiye zorla yaptırdılar. Kimi çocuğunu ölümden kurtaracağını düşünerek yaptı bu çağrıyı, kimi zorla. Ama yapmayanlar da çıktı. Oğlum Kor, teslim ol. Kızdıracağına cevap ver, açlık grevi yapıyor muyuz? Sonra ranzasından inip bütün koğuşa soruyor. Mamak'ta anayasa değişiklikleriyle ilgili açlık grevi yapılıyormuş. Biz de katılacak mıyız? Koğuşta bu konuda çeşitli görüşler var. Anlaşıldığına göre açlık grevini başlatanlar denizler. Mamak'taki tiplilerin greve katılmadıklarını duyuyoruz. Behice Hanım da greve karşı. Sonunda forum yapılıyor. Sema Karagözoğlu grevin ateşli savunucusu. Tartışma uzadıkça sabrı taşıyor. Bu iş böyle forumla morumla olmaz. Vuracaksın yumruğunu masaya, grev yapılacak o kadar diyeceksin, tamam mı? Biz böyle yapardık. Oya çekimser görünüyor. Öğretmen kızlar kararsız. Biz diyorlar savcılıkta ifade verirken her şeye ilgisiz bir tavır takındık. Sadece görmedik, bilmiyoruz, duymadık dedik. Şimdi böyle bir eyleme katılmamız tutarsızlık olmaz mı? Bir anlamda haklılar. Çünkü hukuk açısından fazla tutuklu kalmaları mümkün değil. Bir an önce tahliye olup okullarına dönmeleri belki de böylesi bir tutuk evi eyleminden daha faydalı olacak. Ama çoğunluk grevi desteklerse onlar da destekleyecekler. Sevim Onursal konuşmuyor. Onun görüşü belli, konuyu koğuşa o getirdi. Naciye Hanım böyle bir grevin kamuoyunda hiçbir etkisi olmayacağı görüşünde. Herkes kendi derdine düşmüş diyor. Burada olanlar kimseyi ilgilendirmiyor. Tutuk evlerine ilgi gerçekten çok sonraları başladı. Benimle Ela Hanım fazla söyleyecek sözümüz yok. Tutuklama maddelerinin en azından 141-142 olduğu bir koğuşta, sıkı yönetimi ihlal gibisine ceza kanunundaki maddesi bile bilinmeyen bir suçtan tutuklanmışız, neredeyse adi suçlu sayılırız. Haddimizi bilip fazla konuşmuyoruz. Gerçekten de tutuk evlerinde yüksek sesle ifade edilmeyen bir tutuklanma maddesi hiyerarşisi vardı. 146. maddenin bile ayağa düştüğü o günlerde 141-142 bile hoş görülmeye başlanmıştı. Değil ki öteki tutuklanma nedenleri. Bu bakımdan forumda Paşa Hanım'ının kabul gününde en düşük rütbelinin hanımı gibiyiz. Öğretmen kızların bir bölümüyle bir iki dev gençli kız Sema'yı tutuyor. Açlık grevinin hiç tartışılmadan kabulünü istiyorlar. Behice Hanım karşı görüşünü tam bir açıklıkla koyuyor. Öyle birkaç günlük açlık grevi olmaz diyor. Açlık grevi ancak sonuna kadar gidilmek şartıyla ve ölüm göze alınarak sonuç alınması mümkün olan durumlarda yapılmalı. Yoksa politik etkisi olmaz. Örnek olarak Nazım Hikmet'in açlık grevini gösteriyor. Ayrıca grevi başlatanlarla ortak eylem içinde olmak istemediğini de çekinmeden söylüyor. Bizim aramızda uzlaşmaz çelişkiler vardır. Biz aynı politik pota içinde eriyemeyiz. Hedeflerimiz de metotlarımız da uyuşamaz. Onların amacı anayasa değişikliklerine karşı çıkmak değil, tutuk evinde liderlik peşindeler. Sevim Onursal aslında saygı beslediği Behice Hanım'ın denizlere açık açık karşı çıkışına hem üzülüyor hem de kırılıyor. Dev gençli kızlar Behice Hanım'a sataşıyorlar. Siz zaten pasifistsiniz, hep böyle yaparsınız. Başka şey beklenmez sizden. Sema kızgınlıktan forumu terk etmiş, ranzasında hırstan soluyor. Bunlar diyor, bunlar olmasa tutuk evleri tek bir yürek gibi çarpacak ama her şeye çomak sokmadan etmezler. Behice Hanım aldırmıyor. Hoşa gitmeye çalışmamak en belirli özelliklerinden biri. Sonunda oylama yapılıyor. Açlık grevi yapılması görüşü birkaç oy eksiğiyle reddediliyor. Koğuşta gerginlik artmış. Sadece oylamayı ve forumu yöneten Oya sakin bir. Ranza da kitabına dönüyor. Tam o anda açılıyor koğuşun kapısı, öğlen karavanası. Doğrusu ya, yemeğin gelmesi için bundan uygunsuz bir saat olamazdı. Karavana koğuş kapısında öylecene duruyor. Koğuş nöbetçileri bir türlü yemeği dağıtmaya gitmiyorlar, kimse de yemek almaya yanaşmıyor. Sonunda Naciye Hanım bu işin müdire hanıma yakışacağını düşünerek buzu kırıyor. Hiçbir şey olmamış gibi gidip alıyor yemeğini. Herkes teker teker alıyor yemeğini. İki dev gençli kız herkesin oyunu soruyorlar tek tek. Sonra olumlu ve olumsuz oyları toplayarak Oya'nın olumsuz oy verdiğini çıkarıyorlar. Forumda tavrını açık koymamış olduğu için Behice Hanım'dan daha çok kızıyorlar ona. Açlık grevi kararı alınmadığı halde Sevim Onursal'la Sema Karagözoğlu yine de yemek almıyorlar. Sevim dava arkadaşlarından ayrı davranmak istemediğini söylüyor. Sema ise daha çok koğuşa kızdığı için grev yapıyor. Bu koğuşu protesto ediyorum. Tam 3 gün yemek yemeyeceğim. Açık ve mert kişiliğinde çocuksu bir yön var. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. İlkokulun 1. sınıfındayken annemlere kızmış ve ilan etmiştim. 10 yıl 1. sınıfta kalayım da görün diye. Ama Sema'nın tavrı benim çocukluğumdaki gibi gelip geçici bir öfke değil. Gerçekten de yemek yemiyor 3 gün. Sonradan bu grevin Mamak'ta da oldukça başarısızlığa uğradığını duyuyoruz. 12 Mart döneminde sonradan çok açlık grevi yapılacak. Bunlardan kimisi tam bir disiplinle uygulansa da kamuoyunu etkilemek açısından hiçbiri başarı sağlayamayacak. 11. Abdullah Örgütü. Volta attığımız avluya çakıl taşı dökülmüş hep. Oysa insan ne kadar da toprağa basmak istiyor. Dikenli tellerin dışında yaz gelmiş. Hemen karşımızdaki kazık içi bostanları yemyeşil. Ama yeşil yapraklar da çimenler de kuş sesleri de avluyu çeviren dikenli tellerin dışında. Arada bir dikenli tellerin hemen dibinde bitivermiş bir çiçek yakalıyoruz. Ama o da bilirmiş gibi hep tellerin öte yüzünde bitmiş oluyor. Teller ve Thomsonlar bizi özgürlüğümüzden, hayat içinde bizi biz yapan ne varsa hepsinden ayırmak için biliyoruz. Ama bütün bu teller, tüfekler falan en çok doğadan ayırıyor bizi. Tutuklanmayla bir doğa sevgisidir, özlemidir başlıyor. Ah bir deniz olsa, bir kır olsa. Tutukluların dilinden düşmez bunlar. Ne dışarıdaki alışkanlıklar, ne sevilen uğraşlar, eşyalar, yemekler, hatta ne de sevgililer doğaya duyulan özlemle boy ölçüşebilir. Ya da biz kadın tutuklular arasında böyleydi bu. Bu gözlemi yapmam için henüz çok erken. Henüz ne kendimi ne çevremi bu açıdan değerlendirebilecek kadar kalmadım içeride. Bütün bunları sonradan içeri yeniden alınıp daha uzun zaman içeride kaldığım zaman düşünüp kavrayacağım. Bir seyirciyim şimdilik. Tutuk evini içi ve dışıyla bir kartpostal gibi algılayabiliyorum ancak. Mehtap sarı uzun saçlarını omuzlarına dökmüş benimle birlikte volta atıyor. O da töz davasından tutuklu ama öğretmen değil öğrenci. Mavi gözlü sarı saçlı kutu bebeği gibi bir kız. Canlı, şarkılı, kahkahalı, tutuk evi bahçesinin bütün çiçeksizliğini unutturacak kadar hayat dolu. Onu koşarken, şarkılar söylerken seyrettikçe hiç de doğadan kopmuş gibi hissetmiyorum kendimi. Hem volta atıyor hem de eğilip eğilip çakıl taşı seçiyor yerden. Mehtap resim yapmayı seviyor. Koğuşta yeni bir moda çıkardı, çakıl taşlarını boyamak. Şimdi Mehtap'la birlikte bütün öğretmen kızlar çakıl taşlarını boyuyorlar renk renk. Bahçemizde eksik olan çiçeklere dönüşüyor çakıl taşları. Adımlarımı Mehtap'ınkilere uyduruyorum. Mehtap bir çocuk, bir büyük. Havalandırmada elim sende oynarken çocuk, anasını babasını anlatırken büyük. İktisadi Bilimler Fakültesi öğrencisi, ailesi Konya'da. Babası memur işçi. Mehtap zor koşulların çocuğu. Üniversitenin yanı sıra çalışıyormuş bir bankada. Bankadan tutuklanıp götürülmüş. Bütün bunları şarkılar, türküler, elim sendeler arasında anlatıyor. Anlattığı şeyler acı şeyler de olsa bir kuş cıvıltısı dinler gibiyim. Annemi gördün mü annemi? Görüşe geldi bugün. Gördüm Mehtap, güzelliğini ondan almışsın. Öyleydi ama çöktü çok. Çiçekler bile su değiştirmeden dayanamıyor biliyorsun. Biliyorum. Güzelliğin belirli koşullar istediğini, ancak öyle ayakta kalabildiğini biliyorum. Annen kaç yaşında? 40'ında ya var ya yok. 40 yaş bana da uzak değil artık. Bunu söylüyorum Mehtap'a. Anasından daha az yıpranmış ve çökmüş oluşumdan utanarak. Yıldırım bölgede kadınlarınkinden başka da bir tutuk evi var. İlk dönemde orada erkek tutuklular kalırdı. Sonradan biz kadınlar çoğala çoğala bütün Yıldırım bölgeye yayıldık. İyi daktilo yazıyorsun diyorum Mehtap'a. Aslında sormak istediklerimi sormamak için. Mehtap'la ilgili her şeyi merak ediyorum. Ama biliyorum merakla yaklaşma haksız bir yaklaşmadır. Bizi şimdiye kadar ayırmış olan, ayrı çevrelerin insanları yapmış olan haksızlıklar zincirine bir de benim ekleyeceğim bir haksızlık. Hep para getirecek şeyler öğrendim ben. Benim piyano öğrenmem gibi hiçbir zaman paraya dönüşmeyecek nice şey öğrendim ben. Öyle deme, sana öğretilenlerin de bir satın alma değeri vardır. Vardır, doğru. Kolej bitirmiş bir kızın piyasasının yükselmesi gibi. Yamyaslı bir taş buluyor yerde Mehtap. Bunu yeşile boya diyorum. Ne olacak ki? Çimen olsun bu. Behice Hanım'ın iskemlesinin yanından geçiyoruz. Bu akşam sizin savunmayı bitireceğim hocam diyor Mehtap. Mehtap Behice Hanım'ın savunmasını daktiloya yazıyor. Mehtap'ın kendiliğinden sunduğu bir yardım bu. İyi daktilo yazdığını ondan biliyorum. Er tutukluların havalandırma yeri bizim kadınların havalandırmasından daha yüksekti. Onlar da havalandırmaya çıkmışlar. Mehtap'la bakıyoruz. Buradan seçebiliyor musun? Hayır ama bizim Abdullah'ı ayırabiliyorum. Hep tek başına çünkü. Hangisi? Şu herhalde, bak köşede duruyor, dolaşmıyor. Derdinden hasta olmuş zavallı. Abdullah, meşhur Abdullah. Onun adını duymayan yok. Bizim öğretmen kızların başını yakan o. Mehtap'a Abdullah'ı soruyorum. Anladığım kadar Abdullah şairane özlemlerini mektuplara döken nice taşra gencinden biri. Devrime de inanmış, inanmış ama kız arkadaşlarının mektuplarını aynı şiir biriktirir gibi biriktirmeden edememiş. O ilk öğretmen tutuklamaları furyasında evinde yapılan aramada bir dosya dolusu mektup geçmiş ele. İşte bizim mektup örgütünün bir yönü de bu. Onun için öğretmen kızlara takılan bir ad da Abdullah örgütü. Abdullah'a o sıralar herkes kızıyor. Abdullah sarışınca, yakışıklı, hevesli bir taşra öğretmeni. Belki ve mutlaka iyi, tertemiz bir genç. Ama bu şiir biriktirir gibi mektup biriktirme zaafı yok mu? Bunca insanın başını yakıveriyor. Tabii millet de yüklendikçe yükleniyor Abdullah'a. Mehtap bütün iyi yürekliliğiyle üzülüyor Abdullah için. Hasta olmuş üzüntüsünden diyor. O sırada içeride dışarıda Abdullah sözünden geçilmiyor. Abdullah aşağı, Abdullah yukarı. Herkes ya Abdullah'a kızıyor ya da Abdullah meselesiyle gırgır geçiyor. Mehtap'la ikimiz bunların ötesinde Abdullah'ın acısını ve çıkmazını konuşuyoruz. Ortada Abdullah örgütü diye alaya alınıp geçilmeyecek bir dram var. Ama kişisel dramların zamanı değil şimdi. Naciye Hanım yavaşça yaklaşıyor Mehtap'a. Bir şeyler söylüyor. Herkes Mehtap'a nazını geçirebilir ama ben Naciye Hanım'ın bana duyurmamaya çalışmasından kuşkulanıyorum. Yine melaat konusu mu? Mehtap canı sıkkın cevap veriyor. Evet, yatağımı Naciye Hoca Hanım'la değişeceğim. Mehlat'ın yanında yatmak istemiyormuş. Hani bağrına basmıştı onu diye soracak olup vazgeçiyorum. İnsanların o kadar çabuk değişmediğini bilecek kadar hayat deneyimim var çünkü. 12 Tahliye. Mahkeme günüm geldi. Mahkemeye pantolonla gidilmez. Yanımda bir yazlık elbise var. Mümtaz'la Mamak'ta nikahlandığımızda üstümde olan elbise. Onu saklamak, bir daha giymek istemiyordum. Benim mahkememe giyeceğim şimdi. Ortada heyecanlanacak bir şey yok. Tahliye kesin gibi. Gereğinden erken hazırlandım, bekliyorum. Sinirliyim aslında çünkü burada kendimi güvende hissediyorum. Dışarıda ise iç açıcı durumlar beklemiyor beni. İşimden olmuş olacağım bir kez. Evi boşaltmam gerekecek. Daha bir yığın sorun ve yalnızlık. Dışarıda buradakinden çok daha yalnız olacağım mutlak. Sevinilecek tek şey çarşamba ziyaretlerinde Mümtaz'a gidebilmek. Tahliye olursun bugün. Oya gerginliğimi tahliye olamam diye kuşkulandığıma yormuş olmalı. Öyle olurum. Böylesi bir suçtan ceza da görsem daha fazla tutamazlar beni. Zaten buradakilerin çoğu tahliye olur yakında. Bir Beyci Hanım'la ben kalırız. Oya hemen tahliye olacaklarını söylediği öğretmen kızlardan çok önce tahliye oldu. Kendisine ayrı bir dava açmalarını bekliyordu. Onu TÖS davasına bağladılar, buna bayağı bozulmuş. Aslında Oya için sıkı yönetim savcılığının özel bir dava açmayışı, onun TÖS davasından yargılanıp öğretmen kızların hepsinden önce tahliye oluşu Oya'dan hiçbir şey eksiltmez. Bunun aksinin onun değerini çoğaltmayacağı gibi. Ama 12 Mart döneminde düşmanın biçtiği değere neredeyse önem veren bir tavır vardı ki buna bir türlü aklım ermedi. İşkence gören görmeyenden, tahliye olmayan tahliye olandan, şu davadan yargılanan bu davadan yargılanandan üstünmüş gibi. Sıkı yönetim savcılıklarının MIT'in uygulamaları bir değer ölçüsüymüş gibi. Oya'nın kendisine ayrı bir dava açacaklarını sanıp TÖS davasına bağlanışına şaşması pek de haksız sayılmaz. Yıldırım bölgede o dönemde MIT'e götürülmemiş tek kişiydi Oya çünkü. Gözünü bağlayıp götürmüşler, işkence aletleri önünde sorguya çekmişler, bir de tokat atmışlar. O kadar kontrgerilla azınlığı başlamamıştı henüz. Oya gülerek anlatırdı. Sorguculardan biri şöyle demiş. Ya biz de seni bir şey sanıyorduk. Kara Mürsel sepeti gibi bir şeymişsin. Ablamın getirdiği reçelleri Behice Hanım'a bırakıyorum. Behice Hanım iyice hasta. Nasıl sıkıntı çektiğini, hiçbir şey yemediğini biliyorum. Mehtap yanıma geliyor. Çıkınca bir dondurma ye benim niyetime ha. Tatlı şeyleri, dondurmayı fazla sevmem. Polis gelip alıyor Ela ile beni. Mahkeme başlamadan tutuklandığımızda konduğumuz odada bekletiliyoruz yine. Kapıda yine aynı assubay nöbetçi. Sevgi Hanım, bu kitabı imzalar mısınız? Bakıyorum o sıralar sıkı yönetim mahkemelerinde dolanıp duran bir gazeteci. O dönemde gazeteciler mahkemelere gelmezlerdi pek. Sadece biraz sivil polis, biraz da Anadolu Ajansı muhabiri bir iki gazeteci vardı. Bunlar sıkı yönetim memuru gibi bir şey olmuşlardı. Sıkı yönetim mahkemelerinin istedikleri haberleri dışarıya ulaştırmaktı görevleri. Onun için bu gazeteciden de gıcık kapıyorum. Üstelik yılışa yılışa uzattığı kitap da benim Toplatılmış Yürümek romanı. Pişkin pişkin toplatılmış bir kitabı hem de tutuklulardan başka kimsenin giremediği bir yerde bana imzalatmaya kalkıyor. Bu gazetecinin bir edebiyat meraklısı olmadığı muhakkak. Buradaki özel ilişkileri sayesinde ele geçirdiği kitabımı, belki de gerçekten müstehcen olduğunu umduğundan biraz da ayrıcalığından yararlanmak için imzalatmaya kalkıyor. Nerede buldunuz bu kitabı? Benim romanlarımın da o sırada toplanmış bir sürü kitap gibi sıkı yönetim mahkemesi bahçesinin bir köşesine yığılmış olduğunu biliyorum. Ben bulurum. Ya öyle mi? Ne yapacaksınız imzamı? Meraklıyım ben. Hayvanlarla cinsi münasebeti övücü nitelikte kitaplara meraklısınız demek. Benim kitap toplatıldığında Milliyet Gazetesi'nin baş sayfasında böyle verilmişti toplatma haberi. Sevgi Soysal'ın Yürümek adlı kitabı hayvanlarla cinsi münasebeti övücü nitelikte bulunduğu için toplatıldı. Bu haberin yazarı bu yılışık herifti mutlak. Arkamı dönüp imzalamıyorum kitabı. Zaten mahkemedeki herkes beni buraya getiren suçtan çok romanımla ilgili. Savcıdan hakimlere, daktiloya kadar hepsi romanımın dedikodusuyla meşguller. Mümtaz Bey'in hanımının kitabını duydunuz mu? Kitap hakkında duydukları da beni her türlü cezaya sürüm sürüm sürünmelere müstahak kılıyor. Mahkeme bitti, hem tahliye hem beraat. Böyle bir durumda doğal olarak öyleyse niçin tutukladılar diye sorabilir insan. Ben sormuyorum. Böyle soruların gereksizliğini çoktan kavradım. Kızlar havalandırmadalar. Koşarak karşılıyorlar bizi. Gitme ya, diyor Mehtap. Sanki yatılı okulu tatil olunca uzak akrabalarının yanına gitmek zorunda kalan öksüz bir kız gibiyim. Sığındığı akrabalarının yanında buradaki sıcaklığı asla bulamayacak öksüz bir kız gibi. Yarın Mümtaz'a gidersin, diyor Oya. O an seviniyorum. Akşam karavanası yeniyor. Koğuş kapıları kapanıyor, hala gelmiyor tahliyem. Soyunup yatacağım. Kapı açılıyor. Sevgi Soysal, tahliyeniz geldi. Eşyalarım hazır, herkesle öpüşüyorum. Koğuşun pencerelerine tırmanıyorlar arkamdan bakmak için. Karanlıkta parmaklıklardaki başları seçemiyorum. Görüyorsunuz, masumiyet başka şey, siz de yapmasaydınız diye gırgır geçiyorum. Mehtap arkana bakma diye bağırıyor. Tutuk evinden çıkarken arkasına bakan oraya bir daha döner diye bir inanış var. Aslında sivil hapishanelerde yaygın bir inanış bu. Tahliye olanı çıkarken bütün mahkumlar alkışlar, tahliye olansa arkasına bakmaz, bakarsa yeniden hapse düşeceğine inanılır. Kızlar arkamdan bağırıyorlar, karpuz ye karpuz, Allah kurtarsın diyorum. Sonra yüzleri karanlıkta seçemediğim halde dönüp bakıyorum arkama. Bir daha tutuklanmak çok şey değiştirmeyecek. Hürriyete değil bu çıkış. O sıralarda Edirne'den Ardahan'a uzanan bir tutuk evine.